Ayrım 17. Malta sürgünleri. Bilal Neyşimşir. Sayfa 252. Sınıflamalar. Suçlu Türklerin yargılanıp cezalandırılmaları ilke olarak kararlaştırılmıştı. Sürgünler, müttefikler arası mahkeme önünde yargılanacaklardı. Sevr anlaşmasına maddeler konacak, sürgünlerin ve öteki sanıkların yargılanmaları hukuka dayandırılacaktı. Ne var ki, ilke kararı vermek bütün sorunları çözümlemez. Yeni yeni sorunlar ortaya çıkar. Malta sürgünleri arasında birbirinden çok değişik kişiler vardı. Bunlara yüklenmek istenen suçlar da çok değişikti. Bütün sürgünlere aynı suçu yükleme olanağı yoktu. İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmak suçu dense, ömründe bir tek savaş tutsağıyla yüz yüze gelmemiş sürgünler vardı. Ermeni sürgünü suçu ele alınsa, Ermenilerle uzaktan yakından bir ilişkisi olmamış sürgünlerin sayısı da pek çoktu. Sürgünleri suçlarına göre sınıflara ayırmak gerekiyordu, bu bir. İkincisi, tutuklamalar ve sürgünler sorgusuz sualsiz yapılmıştı. Bekir Ağa bölüğüne ve oradan Malta'ya yollanırken sürgünlerin sözde suçları sadece bir iki satırla belirtmişti. Bunlar da keyfi iftiralar ya da savlardan öteye geçemiyordu. Hemen hemen hiçbir sürgün hakkında bir suç dosyası hazırlanmış değildi. Sürgünler nasıl mahkeme önüne sevk edileceklerdi? Hani dosya, hani delil, hani tanık diye sorulmayacak mıydı? İngiliz Yüksek Komiserliği'nin keyfi davranışları asıl o zaman sırıtmayacak mıydı? Haysiyeti zaten beş paralık olmuş İstanbul hükümetlerine gözdağı vererek insanları korkutmak, tutuklamak kolaydı. Bekir Ağa bölüğünü basıp tutuklananları Malta'ya sürmek de pek zor olmamıştı. Ama sürgünleri biraz ağır başlı bir mahkeme önüne yollamak o kadar kolay olacak gibi görünmüyordu. İngiliz Yüksek Komiserliği sıkışmaya başlar. Amiral Calthorpe, Türkiye'den kesinlikle ayrılmadan az önce 1 Ağustos 1919 günü tutuklanan ve sürülen Türkler konusunda uzun bir rapor kaleme alıp Londra'ya postalar. Amiralin kendi kendisini ve İngiliz Yüksek Komiserliğini savunması niteliğinde bir rapordur bu. Yüksek Komiser sorumluluktan sıyrılmaya çalışarak şöyle der. Gerek bizim isteğimiz üzerine Türk hükümetince yapılan ilk tutuklamalar, gerek sanıkların bizim cezaevimizde tutulmaları, Malta ve Mondros sürgünleri aleyhinde delil gösterme ve savlar ileri sürme zorunluluğunu hukuksal açıdan Yüksek Komiserliğe yüklemez. Zaten sanıkların büyük çoğunluğu aleyhinde adli delil toplama olanağı bulunmadığı apaçıktır. F.O. 371-4174, 118.377 Calthorpe'dan Foreign Office'e yazı 1-8-1919, No. 1364-56-14, ek, Memorandum on Arrest and Deportation of Turkish Officials Other than those charged with offenses against prisoners of war. Bu sözler pek anlamlıdır. İngiliz Yüksek Komiseri, ben yakalattım, sürdürdüm ama bu insanların suçluluğunu ispatlamak bana düşmez demektedir. Ya kime düşecekti? Sürgünlerin adlarını bile ilk kez duyan Londra'daki başsavcı mı, yoksa Malta Genel Valisi mi bu insanların suçluluğunu ispat edeceklerdi? Üst üste kara listeler hazırlayan, Türk hükümetine veren ve listelerdeki bulup yakalayın diyen, sonra da yakalananları kaçırıp Malta'ya süren Amiral Calthorpe ve ekibi değil miydi? İş yargılamaya gelince aynı amiral yan çizmeye ve işin içinden sıyrılmaya çabalıyordu. Aylardır İstanbul'da Ali Kıran Başkesen rolü oynayan Amiral Calthorpe, yaptıklarının hesabını vermek zorunda değil miydi? Böylesine sorumsuzluk, böylesine keyfilik, majestelerinin yüksek komiseri Sir Amiral'in ciddiyetiyle nasıl bağdaştırılabilirdi? Amiral bir de büyük itirafta bulunur. Sürgünlerin ve tutukluların büyük çoğunluğu aleyhinde delil olmadığını söyler. Demek ki büyük çoğunluk suçsuzdu. Suçsuz bir insanı hapse atmak, Malta'ya sürmek suç değil miydi? Başka türlü söylemek gerekirse, kurulacak müttefikler arası mahkemede ilk sorguya çekilmesi gereken insan Amiral Calthorpe'tu. Ama sürülenler Türk, süren İngiliz'di. Suçlu güçlü olunca iş değişiyordu. O zaman normal hukuk kurallarıyla düşünme olanağı hemen hemen yoktu. Hak hukuk gibi sözler güçlünün elinde bir silahtı, kötüye kullanılan bir silah. Sömürgeci İngiliz silahını Türk'e karşı kötüye kullanmıştı. Aynı raporunda Amiral Calthorpe biraz zorlamayla sürgünleri üç sınıfa ayırır. A. Savaş zamanında asayiş tedbiri olarak Malta ve Mondros'a sürülenler, bunların Hristiyan kırımına katılmaları ikinci derecededir. Barış antlaşmasının onaylanmasından sonra bu kimseler otomatik olarak Türkiye'ye döneceklerdir. B. Hristiyan kırımına katıldıkları için yakalanıp sürülmüş olanlar, bunlar barıştan sonra ya da Malta'da kalıp müttefik mahkemesince yargılanacaklar ya da tutuklu olarak geri getirilip Türkiye'deki mandater devletin mahkemelerinde yargılanacaklardır. Amiral Türkiye'nin manda altında kalacağını, bağımsız olamayacağını düşünmektedir. C. İngiliz savaş tutsaklarına kötü davrandıkları için yakalanıp sürülmüş olanlar. Bu sınıf yüksek komiserliğin yetkisi dışındadır. Yani bunlar hakkında askeri makamlar söz söyleyebilirler. Sürgünler ilk kez sınıflandırılmaktadır. Gerçi kapaca bir sınıflamadır bu. Ama hiç değilse barış antlaşması yapıldıktan sonra bir kısım sürgünlerin geri dönebileceklerinin düşünüldüğünü göstermektedir. Daha doğrusu bir kısım sürgünlerin aleyhinde hiçbir delil bulunmadığının itirafıdır. Uluslararası mahkeme kurulması söz konusu olmaya başlayınca böyle bir sınıflamaya gerek duyulmuştur. Amiral Calthorpe'un yerine İngiliz Yüksek Komiserliğine atanan Amiral de Robek, İstanbul'a geldikten hemen sonra suçlu Türkler ve Malta sürgünleri konusuna eğilir. 21 Eylül 1919 günü Londra'ya bir rapor sunar. Cezalandırılmaları gereken Türkleri 4 sınıfa ayırır. 1. Büyükbaşlar, yani Almanya'ya kaçmış bulunan Enver, Talat, Cemal Paşalar ve arkadaşları. De Robek bunlara 7 büyükler de der. Bu ihtiyatçı liderlerin Almanya'dan geri alınması için Almanya ile yapılmış Versay Anlaşması hükümlerinin yetersiz olduğunu, Türkiye ile yapılacak barış anlaşmasına özel hükümler konması gerektiğini söyler. Herhalde 7 büyüklerin bir müttefik mahkemesinde yargılanıp cezalandırılmalarını savunur. 2. Malta sürgünleri ve İngiliz cezaevlerindeki öbür Türkler. Amiral de Robek, Malta'ya sürülenlerin tehlikeli ve suçlu Türkler arasından seçilip adaya yollandıklarını söyler ve şu itirafta bulunur. Seçim pek alelacele yapıldı ve bilinen suç fiillerine dayanılmadı. Sadece genel ilkeler uygulanabildi. Bu koşullar altında bir müttefik mahkemesi önünde sürgünlerin çoğuna kesin kesin suçlamada karşı bulunmak pek güç olabilir. Bu kimselerin geri dönmeleri siyasal bakımdan arzu edilmez ama bunlar hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı konusunda Majesteleri Hükümeti'nin açık fikre kavuşması gerekir. F.O. 371, 4174, 136.069 de Robek'ten Curzon'a. 3. Türk cezaevlerinde tutuklu bulunanlar. Üçüncü sınıf suçlular sayılır. Bunların sözde Türk sıkı yönetim mahkemelerinde yargılandığı ama sonuç alınamadığı söylenir. 4. Türkiye'de ya da başka yerlerde henüz yakalanamamış bulunan suçlular. İngiliz Yüksek Komiseri bu suçluların da yakalanmaları gerektiğini savunur ama Türkiye'de değişen siyasal koşullardan ötürü şimdilik bunların tutuklanmalarını istemediğini, Malta'ya sürgünleri de durdurduğunu söyler. Değişen koşullar Sivas Kongresi sonunda Anadolu'daki müdafaa-i hukuk örgütünün adam akıllı güçlenmiş olması ile İstanbul'da Ferit Paşa hükümetinin yakında devrilmesi olasılığıdır. Bu durumda İngilizler Türkiye'de insan avını durdurmak zorunda kalırlar. İngiliz Yüksek Komiseri Malta sürgünlerinin alelacele yani keyfi biçimde yapıldığını itiraf eder. Bunların çoğu aleyhinde suç delili bulunmadığını, müttefik mahkemesi önünde suçlanamayacağını açıklar. Bu açıklamalar Anadolu'da Mustafa Kemal'in güçlenmeye, Ferit Paşa hükümetinin sallanmaya başladığı bir sıraya rastlar. İngiliz Yüksek Komiserinin deyimiyle, Türkiye'de elverişsiz genel koşulların ağır bastığı bir dönemdir bu. Malta sürgünlerinin suçluluk dereceleri Türkiye'deki siyasal koşullara göre çoğalıp azalıyor gibidir. 6 Aralık 1919'da İngiliz Yüksek Komiserliği Malta sürgünlerinin ilk kez suç sınıflarına göre ayrıntılı bir listesini yaptı. Sürgünler A, B ve C diye 3 sınıfa ayrıldı. Şöyle ki A, zulüm yapmış olmakla suçlananlar 16 kişi. 2667 Ali İhsan Paşa, eski 6. Ordu Komutanı, 2682 Tevfik Hadi Bey, siyasi polis müdürü, 2686 Sabit Bey, eski Harput, Erzurum ve Sivas valisi, 2690 Cevdet Bey, eski Van, Adana ve Ankara valisi, 2696 Nevzat Bey, eski Musul Komutanı Yüzbaşı, 2702 Atıf Bey, Ankara Vali Vekili, 2706 Hoca Rifat Efendi, propagandacı, 2719 Ahmet Muammer Bey, eski Sivas valisi, 2723 Gani Bey, İttihat ve Terakki Partisi Sivas murahhası, 2732 Süleyman Numan Paşa, Ordu Sağlık Müfettişi, 2733 Memduh Bey, Erzincan ve Tokat Mutasarrıfı, Bitlis Vali Vekili ve Musul valisi, 2737 Faik Bey, Merzifon Kaymakamı, 2743 Feyzi Bey, Diyarbakır Mebusu, 2758 Mahmut Kamil Paşa, eski 3. ve 5. Ordular Komutanı, 2759 Ziya Gökalp, Akdağ Madeni Mebusu, Profesör, 2764 Ahmet Ağaoğlu, eski Afyon mebusu, gazeteci, profesör. B. Zulüm yapılmasına göz yummuş olmakla suçlanan eski iktidar üyeleri, 17 kişi. 2687 Veli Necdet Bey, eski Göçmenler Komisyonu üyesi. 2689 Ali Fethi Bey, okyar, eski Dahiliye Nazırı. 2691 Rahmi Bey, eski İzmir Valisi. 2692 İsmail Can Bulat Bey, eski Dahiliye Nazırı. 2703 Ferit Bey, İttihat ve Terakki Sorumlu Katibi. 2718 Zekeriya Zihni Bey, eski Tekirdağ Mutasarrıfı Edirne Valisi. 2724 Ahmet Bey, eski Sivas Valisi. 2734 Hayri Efendi, cihat ilan eden Şeyhülislam. 2735 İbrahim Pirzade Bey, eski Adliye Nazırı. 2736 Ahmet Nesimi Bey, eski Hariciye Nazırı. 2738 Şükrü Bey Kaya, eski Göçmenler Komisyonu Genel Müdürü ve 1. Sınıf Mülkiye Müfettişi. 2739 Hacı Ahmet Paşa, Enver Paşa'nın babası. 2755 Sait Halim Paşa, eski Sadrazam. 2756 Mithat Şükrü Bey Bleda, İttihat ve Terakki Genel Sekreteri. 2757 Hacı Adil Bey, eski Meclis Başkanı. 2760 Halil Bey Menteş, eski Hariciye Nazırı. 2762 Ali Münif Bey, eski Nafia Nazırı. C. Zulüm politikası ile ilişkileri bulunduğu söylenemeyecek olanlar, çoğunlukla mebuslar, 21 kişi. 2675 Hüseyin Cahit Bey Yalçın, İstanbul mebusu, gazeteci. 2684 Yusuf Ziya Bey, İttihat ve Terakki Merkez Komitesi üyesi. 2685 Habib Bey, Bolu mebusu. 2688 Hasan Fehmi Bey, Sinop mebusu. 2693 Mithat Bey, İttihat ve Terakki Bolu sorumlu katibi. 2697 Mümtaz Bey, Yarbay Enver Paşa'nın yaveri. 2698 Fazıl Berki Bey, Çankırı mebusu. 2701 İbrahim Bedettin Bey, Diyarbakır vali vekili. 2704 Macit Bey, Divan Muhasebat üyesi. 2705 Kadri Bey, Karesi mebusu. 2711 Asım Bey, Of mutasarrıfı. 2712 Hilmi Bey, Kırklareli mutasarrıfı. 2728 Salah Cimcoz Bey, gazeteci. 2729 Mehmet Sabri Bey, Saruhan mebusu. 2730 Süleyman Suudi Bey, Lazistan mebusu. 2740 Rıza Hamit Bey, Bursa mebusu. İngiliz Yüksek Komiserliği burada bir yanlışlık yapmış ve Bursa mebusu Rıza Hamit Bey, Rıza ve Hamit adlarında iki Bursa mebusu gibi gösterilmiş. C sınıfındakilerin sayısı da 22 sayılmıştır. 2742 Zülfü Bey, Tigrel, Diyarbakır mebusu. 2754 Abbas Halim Paşa, eski Nafia Nazırı. 2761 Kemal Bey, Kara Kemal, eski İyaşe Nazırı. 2763 Ahmet Şükrü Bey, Kastamonu mebusu. 2765 Hüseyin Tosun Bey, Erzurum mebusu. FO 371-4175, 163-689, Derobük'ten Körzner Rapor, İstanbul, 6-12-1919, No 2279, R 1315-D. Toplam 54 sürgün etmektedir. Bu, ilk sürgün kafilesinin tümünü kapsamıyor. İngiliz tutsaklarına kötü davranmakla suçlanan subaylar grubu ile Kars Şurası üyeleri bu üç sınıf dışında bırakılmıştır. Anlaşıldığına göre A sınıfındakiler ağır suçlu sayılmaktadır. Bunlar, ileride kurulacak müttefikler arası mahkemede yargılanması düşünülen kişilerdir. B sınıfındakiler hafif suçlular olarak görülmektedirler. Sonuncu C sınıfındakiler ise hemen hemen suçsuz sayılmaktadır. Hiç değilse şimdilik. Demek oluyor ki, bu ayrıma göre 54 kişiden ancak ilk 16 kişi müttefikler arası mahkemece yargılanıp cezalandırılacaklardır. Ötekilerin cezalandırılacakları kesin değildir. Türkiye'deki gelişmeler İngilizlerin aleyhine döndükçe ve bir mahkeme kurulması söz konusu edildikçe sürgünleri sınıflandırma gereği duyulmaktadır. Yalnız İngiliz Yüksek Komiseri bu sınıflamayı kesin saymamaktadır. Sadece Londra'nın vereceği karara yardımcı olabilmek düşüncesiyle böyle bir ayrım yaptığını söylemektedir. Yine Aralık 1919'da İngiliz Başsavcılığı 37 kişilik bir suçlu listesi hazırladı. Bunlar İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmaktan, dolayısıyla kara savaş hukukunu çiğnemiş olmaktan ötürü yargılanması düşünülen kişilerdi. Ankara, Musul, Nusaybin tutsak kamplarında, Seraskerlik cezaevinde, Taşkışla Hastanesi'nde görev yapmış bazı Türk subayları bu listeye alınmışlardı. Listede adları geçen subaylardan bazıları Malta'ya sürülmüş bulunmaktaydı. Ama sürülmemiş, daha doğrusu İngilizlerin eline geçmemiş subayların da listede adları geçiyordu. Söz gelişi Enver Paşa listenin başındaydı. İngiliz başsavcılığı bu listenin büyüyebileceğini de söylüyordu. Kut el Amara ile Resul Ayn arasında İngiliz tutsaklarını yürütmüş olan fakat henüz adları saptanmamış bulunan subayların da bu listeye alınacakları belirtiliyordu. İngiltere Başsavcılığına bağlı olarak kurulan savaş suçlularını araştırma komitesi yukarıda anılan 37 kişilik listeyi İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği'nin raporlarına dayanarak hazırlamıştı. Ama bunlar hakkında da başsavcılığın elinde yeterince suç delili yoktu. 2 Ocak 1920 günü İngiliz Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu. Gerek bu 37 kişi, gerek öteki Malta sürgünleri hakkında yüksek komiserlikçe dosya hazırlanmasını, suçluluk derecelerinin saptanmasını yani bir sınıflama yapılmasını rica etti. İngiliz Savunma Bakanlığı Malta sürgünlerini A listesi olarak adlandırmaktadır. Öteki 37 kişiyi ise B listesi diye nitelendirmektedir. A listesindekilere genel olarak siyasal suçlular, B listesindekilere ise savaş suçluları adı verilmiştir. F.O. 371-4175-170.506 War Office'den Foreign Office'e yazı Londra 2-1920 No. 0103-3883 M.I.6 ek listeler. Başka türlü söylemek gerekirse İngiliz Yüksek Komiserliği'nin A, B, C ayrımı ile İngiliz Savunma Bakanlığı'nın A ve B ayrımı birbirlerini hiç tutmamaktadır. Yüksek Komiserlik bu sınıflamayı suçların ağırlığına göre ağır suçlu, hafif suçlu ve suçsuz diye yaparken İngiliz Savunma Bakanlığı siyasal suçlu, savaş suçlusu diye bir sınıflama yapmaktadır. 1920 yılına girilirken durum kısaca şudur. Gerek Türkiye'deki gelişmeler, gerek uluslararası mahkeme hazırlığı dolayısıyla İngiliz makamları Malta sürgünlerini bir süzgeçten geçirmek gereğini duymaktadır. Sınıflamalar yapmaktadırlar ama henüz kesin bir kanıya varabilmiş değillerdir. Sürgünlerin suçlarını ispatlamak pek zor görünmektedir. 1920 yılı içinde de İngiliz makamları sürgün ya da suçlu listeleri üzerinde uzun uzun oynayacaklardır. Sevre doğru. Türkiye'ye dikte edilecek Sevr Barış Anlaşması'nda suçlu Türklerin müttefikler arası mahkemede yargılanmalarını öngören bir bölüm yer alacaktı. Antlaşma hükümlerine dayanılarak yalnız Malta sürgünleri değil, henüz yakalanamamış ve İngilizlerin eline geçmemiş daha birçok kişinin de yargılanması düşünülüyordu. Bu gibi kişilerin müttefikleri teslimi istenecekti. Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından aylarca önce antlaşma gereğince kimlerin müttefiklere teslim edilmelerinin isteneceği saptanmaya başlandı. Yeniden kara listeler hazırlandı. 12 Şubat 1920 günü İngiliz Yüksek Komiserliği hükümetinin talimatına uyarak Londra'ya 3 kara liste sundu. A. İngiliz savaş tutsaklarına zorbalık edenler 18 kişi. B. Türkiye Hristiyanlarına zorbalık edenler 130 kişi. C. Mütareke Antlaşması'nı çiğneyenler 9 kişi. F.O. 371-5089 E.1346 Derobek'ten Curzon'a yazı 12-2920 No.217. Bu 157 kişi Sevr Barış Anlaşması'nı imzaladıktan sonra müttefiklerce teslim alınacak ve yargılanacaktı. Barış Antlaşması imzalanmadan önce listelere yeni adlar eklendi. 16 Mayıs 1920 günü İngiliz Yüksek Komiserliği B listesine 17 kişiyi daha kattı ve bu liste 147 kişilik oldu. 3 listenin toplamı 174 kişiye yükseldi. F.O. 371-5090 E.5746 Derobek'ten Curzon'a yazı 16-5920 No.702. Antlaşma imzalanıncaya kadar ve ondan sonra daha kimlerin kara listelere geçirilip müttefiklere teslim edilmelerinin isteneceği belli değildi. Herhalde 174 yeni suçluyla yetinmeyeceklerdi. Müttefikler arası mahkeme önünde yargılanmak niyetiyle hazırlanan bu yeni kara listelerde adları geçenleri burada teker teker sıralamak sıkıcı olabilir. Yalnız bir fikir vermek amacıyla bazılarının adlarını anmak yeterli olsa gerek. Mütarekeyi çiğnemek koşuluyla yargılanmak istenenler yani C listesinde adları geçenler sırayla şunlardır. Cemal Paşa Mersinli Harbiye Nazırı, Cevat Paşa Çobanlı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi, Mustafa Kemal Paşa Atatürk Milli Hareket'in Lideri, Haydar Bey, Kürtleri İngilizlere karşı kışkırtmış olan Mustafa Kemal Paşa'nın emirlerine uymuştur. Kazım Karabekir Paşa, 15. Kolordu Komutanı. Ali Fuat Cebesoy, 20. Kolordu ve Garbi Anadolu Kuvayi Milliye Komutanı. Yakup Şevki Paşa, Subaşı, eski 9. Ordu Komutanı. Halit Bey, Deli Halit Bey. Ömer Lütfi Bey. Türkiye Hristiyanlarına zorbalık suçuyla yakalanıp yargılanmak istenen bey listesinde 12 mebus yer almaktadır. Şöyle ki, Hacı Mehmet Efendi Harput mebusu, Sağırzade Halet Bey Erzincan mebusu, Hamitli Rıza Bey Kırşehir mebusu, Hacı İlyas Efendi Muş mebusu, Haşim Bey'in oğlu Mehmet Bey Malatya mebusu, Mehmet Nuri Bey Dersim mebusu, Musa Kazım Efendi Şeyhülislam, Yunus Nadi Bey İzmir mebusu ve Yeni Gün gazetesi sahibi, Seyfullah Bey Erzurum mebusu, Adnan Bey adı var İstanbul mebusu, Ali Cenani Bey Antep mebusu, Baboş Mustafa Bey Harput mebusu. Aynı bey listesinde çeşitli rütbelerde subaylar da bulunmaktadır. Albay Bahattin Bey, Yıldırım Orduları Kurmay Başkanı, Albay Behiç Bey, Harbiye Nezareti 2. Kurmay Başkanı, Albay İsmail Hakkı Bey, Genelkurmay Başkanlığında, Nuri Paşa, Enver Paşa'nın kardeşi, Rıfat Paşa, Samsun Kırımından sorumlu tutulan, Küçük Talat Bey, Vehbi Mehmet Paşa, Erzurum ve Batum Kırımından sorumlu tutulan, Süleyman Faik Paşa, eski 11. Kolordu Komutanı ve Harput Vali Vekili gibi, ünlü Eşref Kuşçubaşı ile Topal Osman da bu listede yer alıyorlardı. B listesinde en çok idarecilerin adları bulunmaktadır. Vali, mutasarrıf, kaymakam gibi idare amirleri listeyi doldurmaktadır. Damat Ferit Paşa'nın son sadrazamlığı sırasında 8 Ağustos 1920 günü İstanbul'da idam edilen Nusret Bey de bu listenin 94. sırasında bulunmaktadır. Daha sonra yakalanıp Malta'ya sürülen Bitlis valisi Mustafa Abdülhalik Bey Renda, Kastamonu valisi Atıf Bey, Van valisi Tahsin Bey, Bitlis valisi Haydar Bey gibi bir derece tanınmış idare amirlerinden başka adları pek duyulmamış birçok mutasarrıf ve kaymakam da listede sıralanmaktadır. Az sayıda yargıç, savcı, cezaevi müdürü, belediye başkanı, jandarma komutanı gibi kişilere Hristiyanlara zorbalık suçuyla arananlar da yargılanacaklar arasında yer almaktadır. C listesinde adları geçenler ve İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmakla suçlananlarsa çoğunlukla küçük rütbeli subaylardır. Bunlar savaş yıllarında tutsak kamplarında görev yapmışlar, tutsakların Kut el-Amara'dan Anadolu'ya taşınmasında ve muhafazasında hazır bulunmuşlar, bu yüzden İngilizlerin kara listesine girmişlerdir. Sevr Antlaşması imzalandıktan sonra bütün bu insanların müttefiklere teslim edilmeleri istenecekti. Teslim alınabilenler müttefiklerce yargılanacaklardı. Bu listeler Londra'ya ulaşınca İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın yorumu şöyle olmuştur. A listesindekiler yeni değildir. Bunlar yargılanmak üzere İngiltere Başsavcılığında kurulan Savaş Suçlularını Araştırma Komitesi'nce zaten saptanmıştı. B listesindekiler yenidir. Hiç kuşku yok ki. Bunlar Yüksek Komiserliğin Ermeni Rum Şubesi'nin yeni araştırmaları sonucudur. C listesi ise bizim daha önce istifaya zorladığımız Harbiye Nazırı ile Genelkurmay Başkanı'nı da kapsamaktadır. Türklerin herhangi bir kimseyi teslim etmelerini bekleyemeyiz. Pratik yol bunları içinden yakalayabileceğimiz kadarını yakalamaktır. FO 371-5089 E1346 Foreign Office'in notu. Gerçekten İngilizler bu yolu tutarlar. Özellikle İstanbul'un işgalinden sonra 1920 yılı içinde yeniden birçok kişiyi yakalayıp Malta'ya sürerler. Yakalananlar ve Malta'ya sürülenler arasında bu kara listelerde adları geçenlerden bazıları da bulunmaktadır. Sevr Antlaşması imzalandıktan sonra İngiliz Yüksek Komiseri şunları yazar. B listesinde sıralanmış 130 kişiden şimdiye kadar 19-20 kadarı tutuklandı. B listesi 130 kişilik değil, 147 kişiliktir. Derobek listeye sonradan eklediği 17 kişiyi unutmuş gibi davranıyor. Bilal Ney Şimşir. Bir tanesi Türk Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce asıldı, iki tanesi öldü. Yakalananlar arasında Binbaşı Burhanettin Hakkı Bey ile Mehmet Rıfat Bey de bulunuyor. Bunlar B listesinin 23 ve 102 sıra numaralarında kayıtlıydılar. Şimdi burada askeri cezaevindedirler. Artık barış antlaşması imzalandığına göre Burhanettin Hakkı Bey'i Malta'ya sürmek için masraf etmektense kendisini Türkiye'de tutmayı 19 Ağustos günü başkomutana önerdim. Başkomutan 29 Ağustos'ta binbaşı B. Hakkı Bey'i Malta'ya sürmeyi iyi tuttuğu karşılığını verdi. Bu görüşmeler karşısında Sevr Antlaşması'nın 230. maddesi gereğince yargılanacak kişiler için öngörülen mahkemenin nerede ve ne zaman kurulacağının bildirilmesini rica ederim. Eğer bu mahkeme İstanbul'da kurulacaksa daha fazla kimseyi Malta'ya sürmek hem ekonomik olmaz hem de gereksizdir sanırım. FO 371-5090 E11651 Derobek'ten Curzon'a yazı İstanbul 99-1920 No 1263 VV 2178. İngiliz Yüksek Komiserliği, Sevr Antlaşması gereğince yargılanacak kişilerin listesini hazırlamış, yakalatabildiklerinin çoğunu Malta'ya sürmüştü. Şimdi müttefikler arası mahkemenin kurulmasını bekliyordu. Mahkeme Malta'da mı, İstanbul'da mı kurulacaktı? Ne zaman kurulacaktı? Amiral de Rubik'in kafasını kurcalayan soru buydu. Amiral, Sevr Antlaşması'nın yırtılıp atılabileceğini pek düşünmüyordu. Sevr Antlaşması. Sevr Antlaşması'nın hazırlandığı aylarda İngiliz parlamenterleri de zaman zaman Malta sürgünleri ve genellikle suçlu Türkler konusuyla ilgileniyor, hükümete sorular soruyorlardı. Üzerinde durdukları, suçlu Türklerin cezalandırılıp cezalandırılmayacağı, bu amaçla bir mahkeme kurulup kurulmayacağı noktalarıydı. 4 Mart 1920 günü İngiliz Avam Kamarası'nda bu konuda kısa bir görüşme yapıldı. Mebuslardan Yarbay Walter Guinness, Malta sürgünlerinin yargılanmalarının düşünülüp düşünmediğini Dışişleri Bakanlığı'na sordu. Bakan adına Sir H. Greenwood, bu sorun görüşülmektedir diye karşılık verdi. Yüzbaşı Redmond adlı bir başka milletvekili konuyu biraz daha açmak istedi. Bu Türkler yargılanacaklar mı diye sordu. Sir H. Greenwood, evet diye karşılık verdi. P. Billing adlı bir üçüncü parlamenter, İstanbul'da Türk mahkemesi önünde mi yargılanacaklar diye konunun üzerine gitti. Dışişleri sözcüsü kesin bir şey söyleyemedi. Bu sorun görüşülmektedir diye tekrarlamakla yetindi. O gün konu o kadarla kaldı. F.O. 371-5089 E-1054-43-1920 günlü Avam Kamarası görüşmeleri. 4 ay sonra 5 Temmuz 1920 günü Malta sürgünlerinin yargılanma konusu yeniden İngiliz parlamentosuna getirildi. Sir H. Norman, savaş yasalarını çiğnemekle suçlanan Malta'daki Türk tutsakları hangi mahkeme önünde yargılayacaklardır diye sordu. Mr. Bonner Law, buna henüz cevap verebilecek durumda olmadığını söyledi. Sir J. Butcher, Türkiye ile imzalanacak barış antlaşmasında Türk savaş suçlularının teslim edilmelerini öngören maddeler var mı diye sordu. Mr. Bonner Law, evet var diye karşılık verdi. F.O. 371-5090, E.7852, 5-7920 günlü parlamento görüşmeleri. Gerçekten 10 Ağustos 1920 günü imzalanan Sevr Barış Antlaşması'nda bu konuyla ilgili olarak 5 maddelik ayrı bir bölüm yer almaktaydı. Bölüm 7, madde 226 ila 230. Bu maddelere göre Türk savaş suçluları müttefik askeri mahkemelerince yargılanacaklardı. Osmanlı Devleti müttefik askeri mahkemelerinin yargı yetkilerini, yani Osmanlı yurttaşlarını yargılamalarını kabul ediyordu. Daha önce Türk mahkemelerinde yargılanmaya başlanmış kimseler de müttefik askeri mahkemelerine yollanacaklardı. Osmanlı hükümeti Türk savaş suçlularını müttefiklere teslim etmeyi de yükleniyordu. Madde 226. Savaş suçluları deyimiyle, savaş yasalarıyla törelerine karşı suç işlemiş kişiler kastediliyordu. Açıkça söylenmemekle birlikte müttefik savaş tutsaklarına kötü davranmış olanlardı bunlar. Osmanlı Devleti yalnız müttefiklerin isteyecekleri sanıkları teslim etmekle kalmayacak, bunların suçlamalarını da yarayacak belge ve bilgileri de müttefiklere verecekti. Madde 227. Bunlara benzer maddeler Almanya, Avusturya ve Bulgaristan'la imzalanmış barış antlaşmalarında da vardı. Yalnız Türkiye ile yapılan barış antlaşmasının maddeleri daha ağırdı. Sevr Antlaşması'nın 230. maddesi, savaş sırasında Kırım, katliam suçu işlemiş olanların başka bir deyimle Ermeni sürgününden sanık olanların da müttefiklere teslim edileceklerini öngörüyordu. Bunlar, müttefiklerce kurulacak bir özel mahkemede yargılanacaklardı. Bu mahkemenin nerede, nasıl kurulacağını müttefikler kendileri kararlaştıracaklar ve Osmanlı hükümeti bu mahkemeyi tanıyacaktı. İleride Milletler Cemiyeti özel bir mahkeme kurarsa müttefikler suçlu Türkleri o mahkemeye vereceklerdi. İngilizlerin niyeti Türk siyasi suçlularını da yargılamaktı. Sevr'in 230. maddesinde öngörülen müttefikler arası mahkeme aslında siyasi suçluları yargılayacaktı. Malta sürgünlerinin çoğunun da bu mahkemece yargılanıp cezalandırılması düşünülüyordu. Sevr Antlaşması imzalandıktan sonra İngiliz hükümeti müttefikler arası mahkemeyi bir an önce kurdurmak için çalışmalara başladı. 29 Eylül 1920 günü İngiltere Dışişleri Bakanlığı İngiliz Başsavcılığına başvurdu. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği'nin müttefik mahkemesinin nerede ve ne zaman kurulacağını sorduğunu da bildirerek şöyle dedi. Lord Curzon, Türk Barış Antlaşması'nın Sevr'in 230. maddesi uyarınca Kırım'dan sorumlu kişilerin yargılanmaları hakkında bilgi rica etmektedir. F.O. 371-5090 E-11651 İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan Başsavcılığa yazı Londra 29.9.1920 No. 11.651 Yalnız Kırım suçluları denmekle birlikte bu maddeye göre Malta sürgünlerinin çoğundan başka ayrıca kara listeye geçirilen 174 kişinin de yargılanmak istendiği bu bölümde görülmüştü. Bu 174 kişinin içinde Mustafa Kemal Paşa, Atatürk, Kazım Karabekir Paşa ve Ali Fuat Paşa, Cebesoy gibi Türk Kurtuluş Savaşı'nın liderleri de vardı. Seyir Antlaşması'nın 230. maddesi Türkiye'ye özgüydü. Buna benzer bir madde Versailles, Saint-Germain ve Nüli Barış Antlaşmalarında yoktu. Aslında Kırım suçlusu kisvesi altında Türk Kurtuluş Savaşı'nın büyük başları da müttefik mahkemesi önünde sanık sandalyesine oturtulacaklardı. Niyet buydu ama Türkiye'deki olaylar İngilizlerin umdukları gibi gelişmiyordu. Türk Kurtuluş Savaşı artık önüne geçilmez bir güce ulaşmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Sevr Antlaşması'nın tümüyle yırtıp atmıştı. İngiliz Başsavcılığı Lord Curzon'dan daha akıllıca Türkiye'deki gelişmeleri değerlendiriyordu. Lord Curzon'un Türk suçlularını yargılayacak müttefik mahkemesinin nerede ve ne zaman kurulacağı yolundaki sorusuna İngiliz Başsavcılığı 15 Ekim 1920 günü kısa ama anlamlı bir karşılık verdi. Türk Barış Antlaşması'nın bugünkü durumu karşısında soruya bir karşılık verme olanağı şimdilik yoktur, dedi. F.O. 371-5090 E.12773 Başsavcılıktan İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na karşılık Londra 15-10-1920. İngiliz Başsavcılığı İngiliz diplomatlarına ve askerlerine ders veriyordu adeta. Sevr Barış Antlaşması imzalanmış olmakla birlikte henüz onaylanmamış ve yürürlüğe girmemişti. Bu durumda Sevr Antlaşması'na dayanılarak bir müttefik mahkemesi kurulması ve Türk yurttaşlarının bu mahkeme önünde yargılanmaya başlanması şekil bakımından bile hukuka dayandırılamayacaktı. Öyleyse Başsavcılık susmayı yeğe tutuyordu. Başsavcılığın bu görüşü İstanbul Yüksek Komiserliğine de iletildi. Ama Yüksek Komiserlik sanki Sevr Antlaşması yürürlüğe girecekmiş ve müttefik mahkemesi kurulup Türkleri yargılayacakmış gibi çalışmalarını sürdürdü. 24 Kasım 1920 günü İngiltere'nin yeni İstanbul Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold, Malta sürgünleri konusunda Londra'ya bir rapor sundu. Sürgünlerden 58 kişinin Sevr Antlaşması'nın 230. maddesi gereğince kurulacak müttefik mahkemesince kesinlikle yargılanmaları gerektiğini bildirdi. Bunların numara sırasına göre adları şöyledir. 2667 Ali İhsan Paşa Sabis, 2686 Sabit Bey, 2687 Veli Necdet Bey, 2690 Cevdet Bey, 2692 İsmail Can Bulat Bey, 2696 Nevzat Bey, 2698 Fazıl Berki Bey, 2701 İbrahim Bedrettin Bey, 2704 Macit Bey, 2706 Hoca Rifat Efendi, 2712 Hilmi Bey, 2718 Zekeriya Zihni Bey, 2719 Ahmet Muammer Bey, 2723 Gani Bey, 2724 Ahmet Bey, 2732 Süleyman Numan Paşa, 2733 Memduh Bey, 2735 İbrahim Pirzade Bey, 2736 Ahmet Nesimi Bey, 2737 Faik Bey, 2738 Şükrü Bey Kaya, 2743 Arif Feyzi Bey, 2752 Fahrettin Paşa Türkkan, 2755 Sait Halim Paşa, 2756 Mithat Şükrü Bey Bleda, 2758 Mahmut Kamil Paşa, 2760 Halil Bey Menteş, 2761 Mustafa Kemal Bey Kara Kemal, 2762 Ali Münif Bey, 2763 Ahmet Şükrü Bey, 2764 Ahmet Ağaoğlu, 2768 Yusuf Çavuş İbn Nuri Bitlisi, 2774 Tahsin Bey, 2789 Hilmi Abdülkadir Bey, 2790 Eczacı Mehmet, 2792 Rafet Paşa, 2795 Mehmet Kamil, 2796 Acenta Mustafa, 2798 Mustafa Reşat, 2799 Hacı Ahmet Bey, 2800 Mustafa Abdülhalik Bey Renda, 2801 Basri Bey, 2804 Murat Bey, 2805 Ali Cenani Bey, 2806 Andavallı Mehmet, 2807 Süleyman Faik Paşa, 2808 Ali Nazmi, 2809 Nazım Bey, 2810 Hoca İlyas Sami Bey Muş, 2811 Atıf Bey, 2812 Süleyman Necmi Bey, 2813 Saffet Osman Bey, 2814 Burhanettin Hakkı Bey, 2815 Mehmet Rıfat Bey, 2816 Mehmet Nuri Bey, 2817 Mehmet Ali Bey, 2818 Cemal Oğuz Bey, 2819 Adil Ahmet. VO 371-5091, E 15116, Horace Rumble'dan Curzon'a rapor, İstanbul 24-11-1920, No 1552, W 3662. Malta sürgünlerinin bir kısmı İngiliz Yüksek Komiserliğince yakalatılmıştı. Bir kısmı ise İngiliz Başkomutanlığınca tutuklanmış ve sürülmüşlerdi. Yani Başkomutanlığın ayrı, Yüksek Komiserliğin ayrı listeleri vardı. Yukarıdaki 58 kişi Yüksek Komiserliğin listesinden seçilmiş olanlardı. İngiliz Başkomutanı General Harrington da kendi listesini gözden geçirdi. Sevr Antlaşması'nın öngördüğü müttefik mahkemesince yargılanacak sürgünleri ayırdı. General Harrington'ın yargılanmasını istediği sürgünler de şunlardı. 2680 Albay Ahmet Tevfik Bey, 2694 Yüzbaşı Cemal Bey, 2700 Albay Ahmet Cevat Bey, 2707 Binbaşı Mazlum Bey, 2741 Yakup Gallus, 2745 Yüzbaşı Tahir Bey, 2772 Cemal Paşa Mersinli, 2773 Cevat Paşa Çobanlı, 2774 Tahsin Bey, 2777 Albay Şevket Bey, 2803 Yakup Şevki Paşa Subaşı. FO 371-6499 E846 Harrington'dan Rumble'da yazı İstanbul 7-2-1921. Yüksek komiser bu listeye iki de gazeteci ekledi. 2785 Celal Nuri Bey İleri ve 2787 Ahmet Emin Bey Yalman. Rumble'dan Curzon'a yazı İstanbul 121-1921 No 47-297. Toplam olarak 70 sürgün yargılanmak üzere seçilmişti. Bu sayıya yakalanmamış ve sürülmemiş olan 170 kadar kişiyi de eklemek gerekir. Atatürk'ün de içinde bulunduğu bu 170 kişi, müttefik mahkemesinde yargılanmak niyetiyle kara listeye geçirilmişti. Bunların müttefiklere teslimi Sevr Antlaşması'na göre İstanbul hükümetinden istenecekti. Kısacası, İngilizler, Sevr Antlaşması'nın 230. maddesi gereğince 240 kadar Türk'ü müttefikler arası mahkemede yargılatmayı planlamışlardı. Bunlardan 70 kişi zaten Malta'daydı. Ötekilerini ise henüz ele geçirememişlerdi. 1921 yılına girilirken İngilizlerin tasarıları kısaca buydu. Müttefikler arası mahkeme kurulacak ve suçlu Türkler bu mahkeme önünde yargılanacaklardı. 17. ayrımın sonu sayfa 271.